Ayrım 5. Ağaç şarkı söyleyince. Stratis Havyaras. Sayfa 57. 8. Yüzbaşı Perseus. Güvenlik amacıyla direnişçi liderlerin hepsinin bir kod adı vardı ve dağ savaşçıları bu ada bir de yüzbaşı rütbesi ekliyorlardı. Bizim bölgemizde ilk ün yapan lider yüzbaşı Perseus oldu. Bu ad aslında bir başka yerel kahramanın adıydı. Ama yüzbaşı Perseus o kahraman gibi sihirli olduğu söylenen kalkan, kılıç ve sandal ayakkabılarla kuşanmış değildi. Onun için bir gün canavarlar onu yalnız başına tuzağa düşürdüler. Onu canlı istiyorlardı. Önce ona ateş edip iki kolunu da yaraladıkları için o onlara ateş edemedi, sonra da bacaklarını yaraladıkları için kaçamadı. Yüzbaşı Perseus toprağın üzerinde kıvranıyor ve çevresinde olabilecek herkese canlı ele geçmemesi için kendini öldürmeleri için yalvarıyordu. Ama onu duyan tek kişinin silahı yoktu ve düşman çavuşu ile iki askeri kurbanlarına iyice yaklaşmışlardı. Ne yapabilirdim? Birkaç saniye sonra onu canlı olarak ele geçireceklerdi. O sırada yüzbaşı Perseus'un yuvarlanıp yüzüstü yattığını ve kıpırtısız kaldığını gördüm. Düşman askerleri ona eriştiler ve kaldırmaya çalıştılar. Onun yerine bir patlama oldu. Ben gördüm ve şarapnellerden korunmak için yere yatıp saklandım ve tekrar baktığımda dört adamın cesetlerinin de çevreye saçıldığını ve bazı kol bacaklarının hala seyirdiğini gördüm. Ne olmuştu? Nasıl olmuştu? Bazıları ilk Perseus'un adaşının yalvarmasını duyduğunu, ona acıyarak sihirli varlıklarından bir başkası olan bombayı getirip canavarlarla beraber kahramanı da havaya uçurduğunu söylüyorlardı. Başkaları olayı başka türlü anlatıyorlardı. Yüzbaşı Perseus'un kafası o denli ufak parçalara bölünmüştü ki, son anda bir el bombasını saklayabilmek için yüzüstü dönmüş ve fünyeyi dişleriyle çekmiş olmalıydı. Yüzbaşı Andromache. Yüzbaşı Perseus'un ölüm haberi dağa ulaşınca onun çetesinin erkek ve kadın üyeleri teselli etmek için karısının çevresinde toplandılar. Karısı daha ilk sözcükte onları susturdu. Eğer sağ yakalanmaya izin verseydi o zaman sizin teselli sözlerinize gereksinimim olacaktı diye bağırdı tüfeğini havada sallayarak. O yakalanmamakla kalmadı. Onlardan üç kişiyi de kendisiyle birlikte götürdü. Öyleyse bu matem tutma değil kutlama fırsatı. Onun örneğini unutmayın. Bu savaşı kaybedersek kimse için ağlamamı ya da başkasının gözyaşlarına sempati duymamı beklemeyin. Sessizce dinlediler ve yüzbaşı Perseus'un ölümü şerefine silahlarını üç kez ateşlediler ve kanının intikamını alacaklarına yemin ettiler. Daha sonra eski dağ özgürlük şarkıları eşliğinde dans ettiler ve gece olunca kahramanın dul karısını kendilerine lider seçtiler. Yeni liderin siyah saçları, soluk esmer teni ve gri gözleri vardı. Ufak tefek bir kadındı. Fazla konuşmazdı ama konuştuğu zaman dağ savaşçıları sözlerinin ağırlık taşıdığını söylerlerdi. Bu denli ufak yapılı ve zayıf olduğu için alaya alındığında daha iri olsaydım yanımdan o denli çok kurşunun geçip gittiğini göremezdim derdi. Gerillaların liderliğine seçildiği gün biri eski Perseus'un kadınını anımsadı ve yeni yüzbaşının adının Andromache olmasını önerdi. Lider adının ilk bölümü Andro'yu beğendi ve gerisini kullanmadı. Sonunda Andromache'yi, Homer'in kadın kahramanının adını kabullendi. Andromache erkeklerin savaşçısı demekti. 9. Kızıl saçlı kadınlara dair. Yaz tarlaları. Deve dikenleri ve kuru yabani otlar, samanlardan arta kalanlar sert ve güçlü ışık altında parlak. Yaz tarlalarından ayakkabısız geçmek kolay değildir. Büyük babam, Yason amca ve ben, çıplak ayak yürüyenlerin üç kuşağı oturup birbirimizin ayaklarında iğne ya da bıçak ucu ile küçük operasyonlar yapmak zorundaydık. Tabanlarımız sertti ama dikenlere ve sivri taşlara bağışıklıkları tam değildi. Yiyecek bulmak ve annemle babamdan haber almak için dağlara yürüyorduk. Bir diken çıkarmak ya da dinlenmek için her durduğumuzda amcamla ben büyük babamın açlığımızı unutturan öykülerini dinliyorduk. Bu öykülerin gerçek olmasını sağlayacak daha iyi zamanlar gelsin istiyorduk. Büyük babamın en sevdiği öykü, onun genç ve yakışıklı ve tanınmış bir eşkıyanın budala vahşi gücüne karşı koyduğu zamana ait öyküydü. Eşkıyayı zarif ve uygar hareketleriyle etkiledikten sonra yabanıl adam pişmanlık duymuş, af dilemiş ve onunla dost olmak istemişti. Ama büyük babam eşkıyaya genele ve sık sık yaptığı ziyaretlerde eşlik etmeyi reddettiği için dostlukları hiç samimileşmemişti. Derken güzel ve kızıl saçlı bir kadın büyük babama aşık olmuştu. Dedikoduya aldırmaksızın büyük babam nereye giderse gitsin peşinden geliyordu. Büyük babam onu öpmeyi ve çilek rengi saçlarını okşamayı çok seviyordu ama kadın çok ihtiraslıydı ve büyük babam onunla yatmayı reddedince inadından genel evde çalışmaya başlamıştı. Daha sonra eşkıyanın özel metresi olması için onu dağa götürmüşlerdi. Büyük babam kızıl saçlı kadınların özel olduğunu söyledi. Bu ülkede çok bulamazsın ama bizim ailemizde birkaç tane vardı ve görünüşe göre daha da olacak. Biraz anlatılan öykü. Ah, ilkbaharın sonlarına doğru bir sabah uyanıp kırlara çıkmak diye içini çekti büyük babam. Ağaçlıkları, meraları, deniz kıyılarını keşfettiğin uzun yıllar önce bildiğin patikayı bulmak, yabani çiçeklerin noktaladığı bir buğday tarlasından geçmek. O zamanlar sahici ağaçlar ve su var mıydı büyük baba? Mayıs ayı olmalıydı. Büyük babam buğday başaklarına dokunuyor, onları yarıyor, orada tam onun gölgesinin yanında genç bir kadın yatmış uyuyordu. Çırılçıplak. Gözlerini açıp da beni görünce gülümsedi ve gelincikler bacaklarımı ve göğüslerimi yaraladı dedi. Buna ne yanıt verebilirsin? Affedersin. Ve bunun üzerine kız yüzünü uzun bir süre eşarpla örttü dedi büyük babam. Onun ardından buğday başakları kapanarak yürüyüp gittiğini gördüm. Masada oturup geç kaldım dedi mi? Ve bunu akşam yemeği için evine dönerken de söyledi. O yemek yerken annesi saçlarını okşardı ve daha sonra uyurken de o eşarp yüzünü uzun bir süre sakladı. Ama büyük babamın oraya son gelişinden beri her şey değişmişti. Ağaç sandığından daha soldaydı ve yaşlı ve kör bir hanıma ait kulübe artık yerinde değildi. Acaba parlak mavi gözlü, uzun çilek rengi saçlı torunu ne oldu dedi büyük babam. Sonra da baban onu iyi tanırdı dedi. Tanır mıydı? Yaban kazları bulunurdu ve ağaçlar daima ıslaktı. Bir kez ağaçların arasında dolaşırken gök gürültüsü duydum ve kaybolduğumu anladım. Büyük babam babamın kör hanımın torununu nasıl iyi bildiğini anlatmadı. Neredeyse fırtına kopacaktı. Sonra ne olacaktı? Hava birden kararır mıydı? Babam büyük bir çınar ağacının dibinde şimşeklerden korkarak sığınak aramış mıydı? Yoksa kulübeyi bulup orada bunaltıcı rüyalarla döne döne uyumuş muydu? Onu küçük bir ses mi uyandırmıştı? Yağmur durmuştu fakat dışarısı hala karanlıktı. Babam buğday tohumlarının ıslak havada küçük patlamalarla filiz verdiğini duyabiliyordu. Benden fakiri yok. Onu deve dikenlerinin arasında dikkatle yürürken gördük. Saçları deve dikenlerinin üzerinde kızılımsı altın rengiydi ve ince beyaz vücudu deve dikenlerinin arasında dalgalanıyordu. O yaklaştıkça aramızdaki mesafe kısalacağına uzuyordu ve Yason amca gölge yapmak için elini gözlerinin üzerine siper etti. Işık dedi her şeyi değiştiriyor. Bacakları dikenlerden kanıyordu. Benimle Yason amcanın arasında oturdu ve koluyla yüzünün terini sildi. Uzun saçları kuru yapraklar ve dikenler yakalamıştı. İnce giysileri orasından burasından yırtılmıştı. Derin mavi gözler ve soluk ten. Dudakları çatlamıştı, ince kırmızı çatlakları ara sıra yalıyordu. Bir şey söylemek istedi, sonra vazgeçti. Büyük babam, gök gürültüsünü duyunca kaybolduğumu anladım dedi. Çünkü hava yağmurlu olunca görüntü değişir. Yason amcamla ben kadına bakıyorduk. Yavaş yavaş dirseklerinin üzerinde geriye kaykıldı. Nereden gelip nereye gittiğimi bilmiyorum dedi dirseklerine yaslanarak. Hava yağmurlu değil ama ben kayboldum. Belki de açlıktan. Büyük babam içini çekerek yanlış kasabaya gelmişsin yavrum dedi ona bakmadan. Sesinde merhamet vardı. Sadece onun için değil, hepimiz için. Çok açım ihtiyar adam dedi bu kez bana bakarak. Yason amca kızardı. Gerçekten hiç ekmeğimiz yok. Yalnızca düşmanın ekmeği var diye ekledi büyük babam. Yalnızca düşmanın ve köpeklerinin. Kadın yanağını eline dayayarak ne isterseniz yapardım dedi. Yanlış insanlara çattın dedi büyük babam. Biz senin kadar fakiriz. Başını salladı. Taşlarındaki kuru yapraklar hışırdadı ve yerlerini değiştirdi. Boynuna değen birini hissedince aldı ve önce amcama sonra bana uzatarak bizi şaşırttı. Ben yaprağı aldım, amcam kızardı. Alçak sesle, kimse benden fakir olamaz, dedi. Kimse. Öykünün devamı. Bataklıkların derinliklerinde yabani ördeklerin ve kazların kanatlarını alçalttıkları ıslak ormanda su durgundu ve nilüferler aynı anda açıp çürüyorlardı. Kör kadın, bu nasıl bir gün olacak güzelim, diye sordu. Bulut pırıldıyor, herhalde yağmur yağacak, büyük anne. Babam yıllar önce buradan geçerken küçük kız onu içeri çağırıp yorgun ayaklarını yıkamıştı. Büyük babam, artık bu tür konukseverliğe rastlanmıyor. Kızın daha sonra ikram ettiği ceviz ve bal da cabası. Ve gece olunca yaşlı kör kadın İncil'den öyküler okurken giysilerini çıkardı ve baban için dans etti. Her öykünün ve dansın sonunda, ''Neredesin yavrum, ne yapıyorsun?'' diye soruyordu kör kadın. Küçük kız babanın kollarından ayrılarak, ''Buradayım büyük anne, yeniden başlamadan önce nefesimi topluyorum.'' diye yanıt veriyordu. Yeteri kadar zaman geçmesine izin verirsen, işkence gören kafa eski bilgeliğin omzuna yaslanır ve öğrenir. Ama zaman öyle yavaş geçer ki manzara hiç değişmiyor sanılır. Ve daha birçok ağaç, o denli çok insanın ölü ağırlığını taşımasalardı, yürüyüp giderlerdi. Nasıl oldu da insanlar şerefsizleri asarak öldürmeyi düşündüler? Neden onların son isteği taş ocağıydı? Babam taş ocağında iş bulmuştu ve para aldıkları gün kız için bir sürü armağanlar taşıyarak tepeden aşağı kulübeye inerdi. Bir kez kırmızı saçlı küçük kız yaşlı kadından gizli olarak ondan bütün geceyi birlikte geçirmelerini istedi ve babam istemeyerek kabul etti. Büyük babam, insan hala o taş ocağına tırmanabilir dedi. Kayanın yüzü paslandı, damarları pasın altında kırıldı. Yağmurlar, rüzgar ve ağaçsız dağdan inen toprak kaymaları o kara çukuru doldurmaya uğraştı ama faydasız. Taş ocağında dizlerine kadar çamura gömülmüş olarak çalışırlar ama para alamazlar ve kayanın kendisi gibi paslanırlar ve sertleşirler. Gecenin devamında ne oldu, o uzun gece nasıl geçti? Uzun yaşamının ışığı taş ocağı işçilerinin anısını hiçbir zaman karartmasın dedi Yason amca büyük babamın kalkmasına yardım ederken. Hayvanlar konusunda kısa açıklama. Büyük baba, leyleklerin yavrularını kendi göğüslerinden kopardıkları et parçalarıyla besledikleri doğru mu? Sanırım doğru dedi büyük babam. Ya kapana bacağı sıkışan farenin kaçabilmek için kendi bacağını ısırıp kopardığı? Büyük babam, bir hayvanın yaşam için neler yapabileceğini kimse bilemez dedi. Bir de kara dul denen ve çiftleştikten sonra eşini öldürüp yiyen örümcek var dedi Yason amca. Daha önce öldürebileceğini düşünebilir misin diye karşılık verdi büyük babam. Ben de intihar eden balinalar ve yunuslar duydum dedim. Belki genç ve delişmen oldukları zaman dedi büyük babam. Siz ikinize ne oluyor kuzum? Konuşacak daha ilginç bir konu bulamıyor musunuz? Bunların her birinde bir gizem var ve ben ne olduğunu çok geç olmadan öğrenmek istiyorum dedi Yason amca. Büyük babam bazı sırları çok geç olmadan öğrenemezsin dedi. Ben mükemmel bir sıfır yapabilmek için semenderlerin kendi kuyruklarını yedikleri doğru mu diye sordum. Büyük babam, kertenkeleler kendilerine bile zarar veremezler dedi. Onlar evlerin duvarlarında göründü mü, insanlar eve uğur getireceklerine inanırlar ve çocuklar onlara asla yılanlara attıkları gibi taş atmazlar. Bütün istedikleri bir kertenkeleyi kuyruğundan yakalayabilmek, onunla biraz oynamak ve sonra kendi haline bırakmaktır. Sen de böyle yapmak istemedin mi hiç? Bir kertenkeleyi yakaladığın zaman küçük yaratık kaçmaya çabalar ve öylesine bir güçle fırlar ki kuyruğu elinde kalır. Sen kendini kabahatli hissedersin ve korkarsın. Kopmuş kuyruğu yere atarsın, o arada kertenkelenin geri kalan bölümü mümkün olan hızla kaçar. Ama kuyruk toprakta kıvranmaya devam eder, geri kalanını bulmak içinmiş gibi. Temmuz ve Ağustos aylarında kuru bir tarlada bir taşı kaldırdığın zaman gördüğün kuyruksuz her kertenkelenin öyküsü budur. Ama ya kuyruğunu kaybetmezse, ya o da mükemmel bir sıfır yapmaya çalışıyorsa? Büyük babam, şu mükemmel sıfır aslında büyük bir kısır döngü dedi. 5. ayrımın sonu sayfa 59.